Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Herakleitos. Herakleitos'un doğumu. Milattan önce 540-480 yılları arasında İonya'da yaşamış Bloson oğlu Herakleitos. Efesli Herakleitos ya da Karanlık Herakleitos adlarıyla anılır. İonya, bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen addır. Herakleitos bilmeceli çelişkileri sever, noktalama işaretlerini sevmezdi ve çağdaşlarına karşıtlığıyla bilinirdi. Soylu bir aileden gelen Herakleitos, insan kalabalığından hoşlanmazdı. Açık sözlü biriydi. Herakleitos, felsefesinde her şeye hükmeden tanrısal dünya kanunundan söz etti. Logos dediği bu deyim, aynı zamanda söz, düşünce, akıl anlamlarına da geliyordu. Herakleitos bu dünya kanununu sezgi yoluyla evrenin derinliklerine dalarak buluyor ve sonsuz logosun dili olarak polarite yani kutupluluk kavramını ortaya koyuyordu. Kutupluluk, evrenin içeriğinin kutuplu karşıtlar halinde hiç sona ermeyen hareketle gelişmesi, devinmesi ve serpilmesiydi. Bu karşıtlar karşısında daima bir olan ve hep hazır duran Tanrı'ydı. Ölüm varsa yaşam vardır. Soğuk varsa sıcak vardır. Yalnızlığı seven büyük düşünür, çağdaşlarıyla da acı bir karşıtlık içinde olduğunu gördü. Yurdunu kurtaracak bir politika geliştirme umudunu da yitirdikten sonra münzevi bir hayatı tercih etti ve dağlara çekildi. Onun dehası kendinden sonraki pek çok düşünüre ilham verdi. Sözleri zamanı, düşünceleri mekanı açtı ve bütün dünyaya yayıldı. Herakleitos'un temel felsefesi, her şeyin değişim ve dönüşüm halinde olması, devinmesiydi. En bilindik sözü ise, aynı nehre iki kere girilmez cümlesiydi. Biraz önce girdiğimiz nehir yatağındaki su akmış ve yerine yenisi gelmişti. Su değişmişti. İçindeki su değişen bir nehir hep aynı nehir miydi? İnsan hareket ettiği sürece insan kalır. Her şey değişim ve dönüşüm halindedir. Herakleitos'un temel düşüncesi hiçbir şey olduğu gibi kalmazdır. Eğer mücadeleye devam etmezsek dönüşmeye başlarız. İyiken kötüye dönüşebilir, kazanıyorken kaybetmeye başlayabiliriz. Bir şeyin olduğu şey gibi ya da olduğu şeye en yakın şey gibi kalması için de bir mücadele gerekir. Bir taş parçasının hiç hareket etmemesi için bile bir güç gerektiği gibi. Dağın tepesinde duran kayanın aşağı yuvarlanmaması için o dağın tüm taneciklerinin birbirini sıkıca tutmaya ve şeklini değiştirmemeye ihtiyacı vardır. Bu çekim, bu bozulmamada bir güç gerektirir. Yolun ortasında duran taşı ne yağmur ne de rüzgar yerinden oynatsın istiyorsak o taşın etrafını korunakla çevirmek için de güç harcamamız gerekir. Bizler olduğumuz gibi kalabilmek için de, olduğumuz gibi kalmamak için de bir çaba göstermeliyiz. İnsan değişmek istiyorsa aynı şeyleri yapmaktan vazgeçer. Değişmemek istiyorsa da kendisine haz verecek her eylemi kabul etmez. Bu ikisi de mücadele ister. Değişmek de değişmemek de insanın hakkıdır. Ancak insan hareket ettiği sürece hakkını alır. Çünkü dünya daima değişim ve devinim içinde kalır. Olduğu gibi duran tek şey Tanrı'dır. Bilmezler ki nasıl uyuşur karşıtlar. Uyumu karşıt gerilimlerin yay ile lir gibi. Bütündür karşıtlar, birbirini çekip iterek uyumludur uyumsuz. Karşıtlar birbirini tamamlar. İnsan kendisiyle aynı olanın sahibidir. Çünkü zaten elinde kendisi mevcuttur. İnsanın eksiği onda olmayandır. Bu yüzden sahip olduğunu istemeye devam etmez. Benzer bir düşünceyi Herakleitos'tan beslenen, İslam dünyasında Eflatun ismiyle anılan, M.Ö. 427 Atina doğumlu Platon, Şölen adlı diyaloğunda dile getirmiştir. 1788 Polonya doğumlu Arthur Schopenhauer da, karşıtların birbirini tamamlaması üzerine hayata dair pek çok örnek göstererek düşüncesini temellendirmiştir. Günümüzün çağdaş yorumu, uzun kısayı, kısa uzunu, sert yumuşağı, yumuşak serti, siyah beyazı, beyaz siyah sever der. Mitlerde tanrılar insanlara aşık olurken insanlar da tanrılara benzer. Var olmanın şartı karşıtının da olmasıdır. Karşıtlar bütündür, birbirini tamamlar. Tokluk olduğu için açlık, acı olduğu için sevinç vardır. Güzel olduğu için çirkin, yaşam olduğu için ölüm vardır. Nasıl bir hüzündür ki yinelemesin? O hüznün de başka bir sevinç için olması şarttır. Çırpıcı tarağında düz yol, kırık yol bir aynı. Yukarı aşağı yol bir aynı. Çemberde baş son bir aynı. İyilik katmak. Kozmik düzen ebedidir. Biter ve tekrar başa döner. Günün bitişi ve başlangıcı gibi. Bir günün iki yarısıdır gündüz ve gece. Günde aydınlık da vardır, karanlık da. Bu iki zıt kavram bir güne dahildir. Günü gün yapan şey içinde karanlığın da aydınlığın da olmasıdır. Aşık Veysel'in dünyayı iki kapılı bir hana benzetmesi ve gündüz gece durmadan gitmesi gibi. Bir ırmak sürekli akar. İnsan durmaksızın değiştiği halde adı değişmeyen ırmak gibidir. Irmağa gizemli bir şekilde benzer insan. Yok olmayı da var olmayı da kendisinde birleştirir. Bir yokuşun tam ortasının hem yokuş yukarı hem yokuş aşağı olması gibi. Çemberin üzerindeki bir nokta başlangıç olsa bitişi de o nokta olmaz mı? O noktaya başlangıç noktası mı yoksa bitiş noktası mı denir? Bir yokuşun tam ortasında durup da aşağı baktığında yokuş aşağı, yukarı baktığında yokuş yukarı bir yol görmez misin? Yukarı da aşağı da o yola dahil değil midir? Günün sonundaki kötülük başındaki iyilikle dengeler birbirini. O sebeple günün sonundaki iyilik de kötülüğü dengeleyecektir. O gün ne iyidir ne de kötü, ortadadır, tıpkı olması gerektiği gibi. Son nefesi verirken, nefesi nasıl verdiğin önemli değil. Gözünün önünden geçen hayatın söyleyecek sana nasıl bir hayat yaşadığını. Bugün kötüyse yarın iyi olabilir, bugün iyiyse yarın kötü olabilir. Ama hepsi hayatındır, hepsi bir. Biliyorum kötülük hep var olacak, ancak biraz iyilik katınca hayata saf kötülük kalmayacak. Hep kötülük görüyorsan gördüğün yokuşu değiştir. Yukarı bakma artık, aşağı da aynıdır, o yola eştir. Deniz en arı, en katışık su, balıklar içebilir iyi onlara, insanlar içemez ölümcül. Belirli bir düzen, belirli bir zaman var, değişmesi için dünya düzeninin. Uyarak yazgılı zoruna. Bir başkası için iyi olan bizim için kötü olabilir. Belki olmak istiyorsun onun gibi. Öyle görünen, öyle yapabilen, öyle diyebilen. Ona olan giysi sana olmayabilir. Sana dar gelip rahatsız edebilir. Senin yatağın onu ağrıtabilir. Sabah yorgun uyandırabilir. Onun yaptığı iş seni mutlu etmeyebilir. Senin işin onu üzebilir. İnsan benzemek istediği insanı taklit ederken, itaat ettiği insana benzemiş halde buluyor kendini. Özgür olmak, benzeme kaygısından kurtulmak, kendi ruhuna itaatle başlamıyor mu ki? Her insan farklıdır. Aynı yerinden farklı yaralar alır. Farklı yaralardan aynı yere acıyabilir. Bilinmez ki o olmak için ısrar edersen başına neler gelecek. Belki canın çok acıyacak, kanın çekilecek. Bazen ısrar etmemeli insan. Bırakmalı nehrin akışına kendini. Belirli düzenin parçası olmamak için verilen mücadele, bizi olmak istemediğimiz parçanın kendisi yapıyordur belki de. Ve belki de kendimizi bıraktığımız nehir götürecektir bizi gitmek istediğimiz yere. Biri olur öbürü, öbürü biri. Ölümlüler ölümsüz, ölümsüzler ölümlü. Bir öbürünün ölümünü yaşar, yaşamını ölür. Olmayana yönelmek bilgisi. Siyah olan beyazı, beyazı olan siyahı istiyor. İnsan yaşam boyu kendinde olmayana yönelmeye devam ediyor. Soluk benizli siyah çalmak, çikolata adam solmak istiyor. Hep karşısındakinin beklediği gibi konuşma kaygısı, onun sevdiklerini sevme çabasıyla kendi olmaktan çıkıyor benzi yedi renkli insan. iki kişi kasabanın birinde bir kuyu bulmuş. Liroya ve Ban. Liroya kadın olan, Ban erkek olan. O kuyudan su içmişler. Aradan yüzyıllar geçmiş ama daha dün gibi yine o kuyudan su içmişler. O kuyu, ölümsüzlük suyu kuyusuymuş. Yüzyıllardır ölmeyen Liroya, bana tüm dostlarını kaybettiğini söylemiş. Tüm sevdikleri onun gözleri önünde ömürlerini tamamlayıp tek tek gitmiş. Liroya ölümsüzlüğün artık bir lanet olduğuna inanıyor ve ölmek istiyormuş. Ban, eğer dünyadaki herkes bu kuyudan su içerse etrafımızda kimse ölmez ve ölümsüzlük lanet değil bir mükafata döner demiş. Liroya sevinçle bağırmış. Evet haklısın. Ve ikisi bütün dünyaya orada böyle bir kuyu olduğunu söylemiş. Dünyadaki herkes o sudan içmiş. Aradan yine yüzyıllar geçmiş. Ölümün ne olduğu unutulup masallarla anlatıla gelmiş. Bin yıllardır kimse ölmeyince insanlar ölümü bir cennet olarak bilmiş. Uçmayı unutan kuşun uçma hayali, yüzme bilmeyen balığın dalma hayali, yürümeye erinenin koşma hayali gibi. Halbuki korkuların dahi seni sen yapan hakikatindi. Ateş havanın ölümünü yaşar. Hava ateşin, su toprağın, toprak suyun. Bir her şeyden doğar. Her şey birden. Denizin toprağı öptüğü gibi. Su için ölüm toprak olmaktır. Topraktan su olur, sudan da ruh. Ruhlar için ölüm ise su olmaktır. Sarhoş biri sallana sallana yürür. O sarhoşu küçük bir çocuk istediği yere götürür. O sarhoş gittiği yere dikkat etmez. Çünkü ruhu nemlidir. Bilge ruh kuru olur. Biri öbürünün ölümünü yaşar, yaşamını ölür. Okyanusun dibindeki toprak ister miydi kum olsun? Koca dağ ister miydi suyla, rüzgarla, dalgayla eriyip çakıl olsun? O rüzgar nefes vermiyor mu insana, hayvana? O su can vermiyor mu çiçeğe, ağaca? Ya dalga? Getirmiyor mu kaybolanları kaybolmayanlara? Hepsi diğerinin canı celladı. Hepsi diğerinin kanı kantarı. Bir parçan var uzayda. Seni tümleyen diğer yarın. Ancak seni senden alabilir de, seni doğaya sunabilir de. Çok ama çok sevebilir de, senden nefret edebilir de. Denize sorsan toprağa öptüm der. Kum etmedim, öldürmedim. Yağmura sorsan ateşe sarıldım der. Ona kızmadım, söndürmedim. Göl yağmurdan, yağmur buluttan, bulut sudan olmadı mı? Hepsi bir. Bir her şeyden doğar, her şey birden. İlk varlık ateştir. Dünya ateşten meydana gelmiştir. Ateş dönüşüm içindedir. Ateş buhar olur. Buhar su, su ise toprak. Ve toprak tekrar ateş olur. Yeryüzü erir ve tekrar dirilir. Tekrar erir ve dirilir. Bir her şeyden doğar. Her şey bir. Alt üst eden zihnin alanları ve evren. Tüstalt. İyi değil insanın her istediğini elde etmesi. İnsanın her istediği insanda olsa insan onu ister miydi? İsteme var gelir, yaşama sebep süre olur muydu? Bazı şeyler ondan vazgeçmek için vardır. Bazılarının kalışının değil gidişinin aşık ettiği gibi. Gitmese aşk da olmayacaktı. Öpüşmeyecekti özün ruhuyla bedeni. Bırak da kork, bırak da üzül, bırak da acık, bırak da özle ki başın dönsün koklarken, gözün kararsın görürken. Bırak kötü olsun, kırılsın, soğusun, ısınmasın. Isınmasın ki özle güneşi. Tadın acısını yerken, acın da tadayacak çünkü. Öyle al dünyayı ve kendini. Var olmak kimine göre yönelilmek, fark edilmek. Kimine göre şüphe etmek, hasebiyle düşünmek. Herakleitos, zıttı varsa kendi vardır der herhangi bir şey için. Yazar, var gelmeyi ve süre olmayı tarifler herhangi her şey için. Var olmak olmaksa, süre gelmek olduğundan beri aynı kalmaksa, var gelmek, önsüz ve sonsuzdan beri olmak. Süre olmak, önünde de sonunda da cisimsiz ve imgesiz olmaktır. Zamanı beklemek değil, zamanın kendisi olmaktır. Oluşu bilmeden olmayı istemek, ismini bilmeden hissini sanmaktır. Zihnin sanmakların gerçeği, gerçek zihnin sanmaklarıdır. Sendir, aklındır. Alt üst edebildiğin o evren, tüm olan ve olmayanların tamamıdır. Yeni kavramlar ve hayatı genişletmek. Mucit ol. Mucit yeni bir cihaz icat ettiği vakit ona bir isim verir. Ve artık dünyanın yeni bir nesnesi, bir fazla anlamı daha vardır. Gemi olmadan okyanusun ortasında güneşin batışını bildin mi? Ateş olmadan soğuktan gelen bilir miydi sıcak çorbanın tadını? Bisiklet olmadan sevdiğin yokuş aşağı sarıldı mı beline? Ne kadar yeni kavramın olursa o kadar çok anlamın olacak. Ne kadar yeni ismin olursa o kadar çok cismin olacak. Önce ismi bulup sonra anlam verebilirsin. Onu bulan kayıkçı önce kayık deyip sonra yüzdürmüştür belki, kim bilir. Önce anlamı bulup sonra da isim verebilirsin. Belki de kayıkçı önce yüzdüreceğim dedi, sonra buldu kayığı, kim bilir. Zihni var eden bilgidir, öğrenmektir. Yeniye açık olmak, yeni bilgiye aç olmaktır. Kimse bilmese de Herakleitos diyor ya, hepsi bir. Uzayını büyütmek senin elinde. Korkma, söyle, eyle, alt üst olsun, üst alt ve başlasın tüst alt. Yeni yepyeni sulara karayın ırmağa girenlerin üstünden. O ırmak ki dağıtır, toplar, birikir, akar, yaklaşır, uzaklaşır. İki kez giremezsin aynı ırmağa. En küçük değişim. Bir kayığı olan kayıkçı, kayığının adını okyanus koydu. Yıllarca o kayık ona hizmet etti. Kayık balıkçıyı, balıkçı kayığı sevdi. Kayık balıkçıya, balıkçı kayığa emek verdi. Uzun yıllar sonra balıkçının elleri titredi. Yaş aldı, yorgundu. Kayığın da çürüdü ötesi berisi. Su alıyordu içi. Balıkçı okyanus adını verdiği kayığını öptü, sevdi. Ona minnetini onu tamir ederek gösterecekti. Yaşlı balıkçı her gün kayığın çürüyen bir parçasını yeni metal bir parçayla değiştirdi. Geçen bir yılın sonunda okyanusun hiçbir çürük parçası kalmamıştı. Tüm parçaları değişmişti. Her yeri artık metaldi. Kayıkçı tüm parçaları değişen kayığına baktı. O hala okyanus muydu anlamadı. Nehir de öyle ya, içindeki su sürekli akar ya, sürekli değişir ya, o nehir aynı kalır mı? İnsan da öyle, içindeki su hep başka akar. Üstündeki kıyafet, altındaki çürük değişir. Hücreleri ölüp yerine yenisi gelir. Her bir yeni parça onu yeniler. Ya o hep aynı insan olarak kalırsa, ya değişmezse? O zaman nehir akmaz, kayık yüzmez. Göle düşer o kayık. Göl akmaz ya. Ama rüzgarı vardır havanın. O göle bir yaprak düşürür. Kayığı yerinden eder, açığa götürür. Şimdi kayık başka yerde. Yaprak var gölde. Akıntısız o gölde aynı göl mü? Sen söyle. Bir defterden bir sayfa kopart. O sayfa bir şeydir. O sayfanın kenarını küçücük yırt. O sayfa hala aynı şey midir? O sayfanın kenarını bu sefer yırtma, ıslat. Islak kağıda küçük bir kağıt daha yapıştır. O sayfa hala ilk olduğuyla aynı mıdır? İnsan da öyle. İnsanı öyle görmeli. Yoksa kimse değişmez. Kötü ise hep aynı kötü insan olarak kalırdı. Kimleri kalır da. Ancak sevdiğimizin değişebileceğine inanmak istemiyor muyuz bazen? İşte o anlarda üzerine yapıştırdığı o küçücük kağıttadır sevdiğimizin sevilmek için tüm hayal ettiği. Özenle, kalple bakmak lazım. Belki de yırtmıştır bizi üzen köşesini. Benzer olmakla aynı olmak, ondan yapılmakla o olmak arasında fark vardır. Biri eştir, eşittir. Diğeri eş ve eşit değildir. Biri aynı kendisidir, diğeri başka bir şeydir. İnsanlar başlarına gelen hakkında düşünmezler ve öğrendiklerini kavrayamazlar. Yalnızca kendi kanılarına inanırlar. Hiç yaşlanmak istemiyorsan mutlu yaşlan. İnsanlar yaşadıklarından ders çıkarmalı. Ancak sadece kendi dar ilgileriyle yaşayanlar doğru ders çıkaramaz. Sadece yaşamak, tecrübe etmek yetmez. Öğrenmek aksini de anlamaktan geçer. İnsanlar kendi gözlerinden dünyayı görür. Kendi ilgilerine göre gördüklerini anlam verir. Ancak bu bir derinlik değildir. Hayatını sürdürmek için kendi doğrularına sıkı sıkıya bağlanmaya inanır insan. Kolay vazgeçmez doğrularından. Bu doğru doğru değildir. İnsan yaşadıklarını da bildiğini düşündüklerini de farklı açılardan görmeli, değerlendirmeli ve eleştirmelidir. Katıksız inandığına kendi muhalefet olmalı, kendi kendini eleştiri süzgecinden bir kez geçirmelidir. O süzgeçten süzülen doğrular daha yalın ve daha temizdir. Sadece kendi kanısında yaşayan insan bir başkasını anlayamaz. O başkasını da kendi kanılarına uydurmaya çalışır. Uyduramadığı yerde ya o insandan uzaklaşır ya o insanı suçlar, kızar. Kendini de karşısındakini de mutsuz eder. Hayattan anlam değil anlamsızlık çıkarır. Söze de yaşanana da anlam veren bir başkasını aktarmak sayar, aktardığının mutlu heyecanı ve tepkisi değil midir yaşadığını hissettiren. Eğer kırılmak istemiyorsa insan esneyebilmeli, eğilip bükülebilmelidir. Kendini eğip bükebileni hangi deprem yıkabilir? Huysuz ninede de olmaz o zaman insan. Çünkü hırsı değildir içinde kalan. Başım eğmem diye üsteleme. Yaşını al eğilip yerden. Koy heybene. Hiç yaşlanmak istemiyorsan kibirsiz kalple mutlu yaşlan. Beklenmeyeni beklemezsen onu bulamazsın. Çünkü ne bir iz vardır ne de bir yol. Bilmek inançla mümkündür. İnsan aradığı şeyin ne olduğunu baştan bilmelidir ve ona inanmalıdır. Aradığı şeyin ne olduğunu bilmeyen insan, bulduğu şeyin aradığı şey olduğunu anlayabilir mi? Hakikati istiyorsak o yolda elbet çile çekilecek, engellerle karşılaşacağız. Ancak umut eden kişi, kendine güvenen kişi, inanan kişi o yolda ilerleyebilir. Bir elmayı ısırdığında ısırdığın şeyin elma olduğuna inanmıyorsan o artık elma değildir. Elindekinin tüfek değil elma olduğuna inanan bir asker elindekiyle ateş edemez, o demiri ısırır. Şu an kapı açılsa ve biri içeri girip, ''Sen aslında bir martıydın, insan gibi yaşadın'' dese, o an kanat çırpar uçabilir misin? Eğer insansan bir martı olduğuna inanmak da belki o an uçmana yetmeyecek. Ancak uçabildiğine daha çok inanabilirsin. Ne olacaksa, olunacaksa inanmakla mümkün. Frank Tassin ismindeki yazar şöyle bir hikaye anlatır. Bir ayı, yıllardan beridir bir ormanda yaşıyor. Bir sabah uyanıyor ve etrafı duvarlarla çevrilmiş. O yaşadığı yer artık bir orman değil bir fabrikaya dönüşmüş. Ve ayı da o fabrikanın içinde. Çok geçmeden yanına bir adam geliyor ve ona diyor ki, ''Hadi sene yan gelip yatıyorsun saatlerdir, iş başına.'' Ayı adama diyor ki, ''Ama ben ayıyım. İnsan değilim. Fabrikada çalışamam.'' Adam, ''Sen kürk manto giymişsin. İyi bir tıraşa ihtiyacı olan bir adamsın. Sen ayı değilsin. Yoksa bu fabrikada ne işin var?'' Ayı olamayan ayı ne yapsın? Ayı olduğunu ustabaşına, bölüm şefine, müdüre, genel müdüre kanıtlamaya çalışıyor. Ancak günden güne ayı olduğuna inancını yitiriyor. Ömrü kendisinin ayı olduğuna başkalarını inandırmaya çalışmakta geçiyor. Tabii başkaları ona inanmadığı için onun da kendine olan inancı yitiyor. Belki de ayı değilim demeye başlıyor. Ki belki de değil. İnanmak öylesine güçlü bir kelime ki bir şeyi başarabilmek için inanmak yetiyor. Ancak biz inanır ya başkaları inanmazsa? O inanmayanlar ya bizim inancımızı kırarsa? Ya ayıysak ya ayı değilsek? İşte öyle inanmalı ki İnanmayanlar bile bize inanıp ikna olmalı. Doğduklarında yaşamayı ve ölmektense paylarına karşı direnmeyi istiyorlar. Arkalarında da payları belli çocuklar bırakıyorlar. Sürekli yemek istemek ebedi açlıktır. Herakleitos pay sözcüğü ile nesnelerin doğasının belirlenmesi kader ve kaçınılmaz pay, yani ölüm kavramını anlatmak istemiştir. İnsanlar bedenlerine öncelik veriyor. Tanrısal yanlarını öldürüyorlar. İnsanlar bilgiyle, öğrenmeyle, sevmeyle, temizlik ve arınmayla yaşamak yerine sadece güzelleşerek çirkinleşiyor. Kirletiyorlar ruhlarını. İnsanlar sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Tüm hayatlarını bedenlerinin hazlarını harcayarak pul ediyorlar. Bitmek tükenmek bilmeyen açlık nasıl doysun ki? Bir sabah yiyince ertesi sabah tok mu uyanıyor insan? Bir yıl boyunca giyince ertesi yıl çıplak kalabilir mi insan? Açlık, istemek, bitmiyor üşümek. Asıl doyuran düşünmek. Huzurla yastığa başını koymak ne demek? Tüm gün güzel yediği, güzel içtiği, güzel giyindiği için mi huzurla yastığa başını koyar insan? Bir anne olsan, evladın ve eşin yiyince doymaz mısın? O zaman huzurla yastığa baş koymaz mısın? Bir baba olsan, evladın ve eşin yiyince doymaz mısın? O zaman huzurla yastığa baş koymaz mısın? Bak nasıl da oluyor açken doymak. Zıtlar birbiri için var. Bir bütün diye onlar yazar ayırmadı onları. Eş gördü ruhlarını. Aynı cümleyle tarifledi anne babayı. Annenin ve babanın yöneldiği o saflıktır belki bilgelik. Annenin ve babanın hissettiği güveni ona güvenenlere vermektir anlam katan hayata. Ondan anaç denir, babacan denir ya güzel insana. Sadece yemek ve üremek yaşama mana katmaz. Hayatı bir anlam ifade etmeyen insanın, çocuğunun dahi hayatının anlamı tehlikededir. Öyle olmalı ki önce bilgiyle, erdemle, anlamla doyurmalı hem kendini hem evladını. Eğer sürekli istiyorsan hiçbir zaman istediğini alamamışsın demek değil midir? Eğer sürekli aç hissediyorsan hiçbir zaman doymadın demek değil midir? Yoksa ebedi haz arayışıyla hayat tükenir. Bir gün bile tok kalkılmaz sofradan. Çünkü sonsuz kadar açlık ancak sonsuzla dinebilir. Sonsuzu veren çoğalmak değil, biricik olmak için yol almaktır. Biricik olmak yol almak değil, zıttını bulup uyumlanmaktır. Zıtları barındırır insan, hem bedeninde hem de tümünde. Ruhunu arındırır insan, sivrisi de vardır düzü de. Uyumlanmak uyum sağlamak olmasın, onunla tam olsun. Yaşamak sadece doymak olmasın, doymayı sormak olsun. İşte öyledir insan, Tanrı'nın tam karşısında ve anlayıştan yoksun. Çetindir yüreğin arzusuyla savaşmak, o istediğini ruhun pahasına alır. Tutkunun kırbacı. Tutkulara karşı mücadele etmek zordur. Fazlaca arzu edilen, istek duyulan şeyin bedelini ruh öder. Acısını kalp çeker. Tutkulara karşı mücadele etmek, ölçülü olmak ve tutkuları denetim altında tutmak gerekir. Ölçüsüz istek en başta kendimize zarar verir. Hiçbir şeyin ölçüsüzü iyi değildir. İstemenin, istememenin, almanın, almamanın, sevmenin, sevmemenin. Aşık olduğunda kaybettiğin ölçün zarar vermiyor mu aşık olduğuna? Yiyeceğin yemekte, içeceğin suda ölçüsüzlüğün hasta etmiyor mu seni? Tutku ona boyun eğene dizgini geçirir. Dizgini geçirdiği sırtına kayaları bindirir. Kırbaçla yol gidilir gidilmesine ama gidilen yol senin değil tutkunun isteğidir. Budalalar dinlerken sağır gibiler. Varken yoklar. Konuşabilmeli insan. Verimli dinlemeli. Ben anlatırken oradasın. Beni dinliyor görüyorsun. Başını sallıyorsun her bir cümlemin sonunda. Cümle sonunda nokta olur. Sallanan baş değil. İçi dolu sandığı rüzgarın uçuramayacağı gibi boş baş sallanır. Ben anlatırken beni dinliyor görünüyorsun ancak o sırada bana diyeceklerini düşünüyorsun. Ben anlatırken beni dinliyor görünüyorsun ancak o sırada bana cevap hazırlıyorsun. Ben anlatırken beni dinliyor görünüyorsun ancak gitmeyi hesap ediyorsun. Ben anlatırken beni dinliyor görünüyorsun ancak anlattıklarımdan hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de yaptım böyle. Biri bana anlatırken ona söyleyeceklerimi hesapladım. Hiç dinlemedim onu. Halbuki konuşma konu dinleyip anladıklarına yanıt vermek, verimli dinlemektir. Onun söylediklerini zihinde resmederek, onu hissetmeye çalışarak dinlemek ve konuşulan konuya katkı sunmaktır. bir katkı, bir ilerleyiş yoksa konuşmada, ben de sen de kurtulamayız olmaktan budala. Onun için dinle, saygısızlık etme. İnsana saygı yakışır, sevgi bile saygı olmayınca oradan uzaklaşır. Ahmak insanlar her söz karşısında şaşırmayı sever. İnsan şaşkınlığını arar. Verimli dinlemeli insan diye az evvel söyledik. Sizi dinlemeyen insanların dinliyormuş gibi yapması ve akıllarınca iyilik etmesidir işte o her sözüne şaşırmak. Bu merhamete gerek var mı? Beni kandırmana gerek var mı? Anlattıklarımda seni bu kadar şaşkınlığa uğratacak bir şey var mı? Tek istediğim samimiyet. Diğer tarafta da samimiyetsizliğinden değil yetersizliğinden şaşıranlar var. Senin çoktan bitirdiklerine yeni başlamış ya da hiç başlayamamış olanlar. Anlattıklarına hayran olanlar. İçtiğin bir bardak suya, düştüğün dut ağacına şaşıranlar. İşte onlara kızma, onları aşağılama, hor görme. Yoksa ne farkın kalır ukala ahmaklıktan? Yapacağın onların şaşkınlığında fazla vakit kaybetme. İnsan şaşırmaya gelmiş dünyaya, hayran olmaya, onu şaşırtanı arayıp sormaya. Başkalarının şaşkınlığı senin heyecanın değildir. Onlara yaşattığın heyecan senin erdemin olabilir. Ancak asıl bilgelik, birilerini kendine hayran bırakıyorsun diye hep oralarda o insanlarda durmak değil, kendi şaşkınlığını aramaktır. En güzel soruları, dağa, toprağa, suya ve ateşe sormaktır. Domuzlar çamurda, tavuklar toz toprakta yıkanır. Dostu kalbinde misafir et, ancak misafirliğini bil. Her varlık kendi doğasına uygun yaşar. Bir solucan için toprak neyse, bir sivrisinek için bataklık da odur. Bir insan için evi neyse, bir yılan için de delik odur. Bir balığa kızabilir misin kış günü neden ıslaksın diye? Ya da bir kuşa öğüt verebilir misin, çok yükselme düşersin diye? Kötü olanları tanırsan eğer bir gün kötülük yapabilirler. Onlara katıksız güvenip kendini açarak zarara uğrama tehlikeni göz ardı etme. Tabii ki kim kötü bilemeyebilirsin. Belki bilemezsin ancak sezebilirsin. İnsan bazı sınavlardan geçer. O sınavlar belirler dost olunup olunamayacağını. Küçük sınavlardır bunlar. Ancak etkisi büyüktür. Bazen acelen varken yol vermendedir o sınav. Bazen açken ekmeği paylaşmanda. Çayı senin demlemende. Bazen hiç soru sormamanda, bazen sadece iyi misin demende. O anları ıskalamamalı güzel kalp. Iskalama ki o insan sana yaklaştığında uzaklaşmasın. Dostun olsun. Ancak bu demek değil ki sana küçücük şefkat gösterenin önünde değil, hemen dostun bil. Yok mu senin şu huyun, oyun içinde oyun. Daha sofraya geçmeden herkesten önce yemen. Ona zerre güvenmeden ne de çok sevmen. Bir selam verdi diye eğilip dostum demen. Dostluğun senin cevherin, onun değerini önce sen küçümseme. Dostum demek için birine, o kişinin sevdiklerine bak. Sevdiği şeylere, kurduğu düzene bak. Kurmayı hayal ettiği düzene, onu mutlu eden sebebe bak. Onu kızdıran şeylere. Hiç iyi biri güler mi yaşlı adam düşerse? Döner de gider mi yavru kedi annesini kaybettiyse? Ruhu temiz biri seninle alay ederek eğlenir mi insan içinde? Misafir olduğun evde sana hizmet ettiren kimse işte odur bencil olan. En başta sen, dostun kalbinde misafirsin. Kıyamamalı o sana, kalbi de ruhu da tertemizsin. Misafir de ölçüsünü bilmeli. Peki şöyle düşün. Dostun bir gün hasta evinde. Kızacak mısın evi sen temizledin diye? O gün bir yemek yiyemedin diye. Hastaya çorba, kırık kalbe güzel söz neyse, dosta da ölçülülük ve saygı odur işte. Eşekler altın yerine saman alırlar. Eşeklerin önüne samanla altını yığsan eşek samanları yer. İnsanın önüne arpayla altını yığsan, insan altını alır. Aç insanın önüne altınla buğdayı yığsan insan hangisini alır? hangisini yer? Dostluk bile tok karnına güzel. Açken insan kötü güne saklanan altını yer. Dostun da altını oyar, üstünü yer. Önce muhtaç olma. Önce kimseye yük olmayacak yeterlilikte ol ki dost dost olarak, seven sevgili olarak kalsın. Bütün yollarını yürüsen bil, ruhun sınırlarına ulaşamazsın. Öylesine derindir ruhun logosu. Logos, Herakleitos'tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. İnsan ruhunun akılla ilgili bölümü, yaşamın bilinçsiz güçlerinin karşısındaki etkin bilinç ilkesi, Tanrı ve evren arasındaki aracı, anlamlı söz, sözün anlamı gibi anlamlara gelir. Fizik ötesi ve Herakleitos'ta evrenosu, evren yasası anlamına gelir. En küçük de en büyük, en büyük de en küçük. Evrendeki en küçük parça onu oluşturan en büyük parçanın izlerini taşır. Dolayısıyla en küçük parçada da bir evren vardır. En büyük parçada bir evrenin en küçük parçası olabilir. Bir annenin yavrusunda rahminin izi yok mudur? Bir bebeğin omuzunda babasının sesi yok mudur? Bir babanın sesinde rüzgarın esi yok mudur? O rüzgarın uğultusu özlediği dağ şarkısıdır. Bir kurdun rüzgarı giden dostuna ulumasıdır. Ondan karanlıkta görünen cismi değil gözleri ve buharıdır. İnsan ellerine baktığında toprağı görebilmeli, toprağa baktığında ellerini. Güneşteki büyük patlamalar bir insan için neyse, insanın içinde yaşayan en küçük hücre içinde bir çığlık o değil midir? Bir insan için göl neyse, karınca için bir avuç su o değil midir? Bir göl için okyanus neyse, bir dünya için uzay o değil midir? İçtiğin bir yudum suda koca bir evren var. O evreni avucuna alıp bir karıncayı boğabilirsin de, evi tutuştuysa ateşi söndürebilirsin de. Sana değen hayatlar varsa değdiği yeri yakabilirsin, yanan yere merhem sürebilirsin de. Su önce dudaklarına değer, onu tek hamlede yutabilirsin de ya da içmeden önce öpebilirsin de. Kibir saray illetidir. Görme yanıltıcıdır. Kibirle gelen hastalık. Eski Yunan'da sara hastalığı kutsal hastalık olarak adlandırılırdı. Herakleitos kibrin, kendini beğenme ve böbürlenmenin insana hayaller gördüren bir hastalık olduğunu işaret eder. Kibir bizim gerçeği görmemizi engelleyen bir normal dışılıktır. Bilgili ve erdemli insan, gözünü aynadan alıp kendine çevirebilen insandır. İnsanın kendini sevmesi başka, kibirli olması başkadır. Kibir içinde hırs barındırır. Hırs köşeye sıkıştı mı nefreti çağırır. Sevgi kibirden başkadır. Sevgi içinde şefkati barındırır. Sevgi, haksızlığını anlayıp haf dilemeyi, gerekirse geri çekilmeyi, hep içinde emek vermeyi ya da gülümseyerek beklemeyi anlatır. Sevgi kibirden başkadır. O içinde şefkati barındırır. Kibir büyüklendirir insanı. Hor bakar gözleri. Hayaller gördürür sara hastalığı gibi. Sevgi ise kırmamak ister. İncitmemek. Küçüklendirir insanı. Kalbin en acısız yastalığı gibi. Tanrı'nın karşısındaki anlayıştan yoksun biri, bir yetişkin karşısındaki çocuk gibidir. Çok sevecek, çok görecek ve çok duyacaksın. Tanrı'ya kızınca insan aslında kendine kızıyor. En mükemmel, en iyi, en güçlü, en yüce olan eğer Tanrı'ysa, en mükemmelini kötü hayal eden kişi o kötüden pay almıyor mudur? En güzeli çirkin olanın ruhunda çirkinlik, en yumuşağı tokat olanın elinde sertlik yok mudur? Ne kadar iyi olsak da, bir asla iyiliği görmüyorsa bu onun kötülüğü olmaz mı? Denizi görebilmek için başımızı denize doğru çevirmemiz gerektiği gibi, iyi görebilmek için de ruhumuzu iyiliğe çevirmemiz gerekmez mi? Tanrı'nın istediği sadece ibadet değil, Tanrı anlayış da ister. Onun da sebepleri var. Doyuracağı evladı, bakacağı ailesi, ısıtacağı evi, ocağı. Belki senden alması gerekiyor daha ihtiyacı olana verebilmek için. Belki seni alması gerekiyor, olman gereken yere koyabilmek için. İnsan karşısındakini kendi gözlerinden gördüğü gibi, kendi gibi sanarmış ya. Eğer Tanrı'nın anlatamadığını düşünüyorsan, bu sefer ona kızma. Belki de anlamak için görmen, görmen için duyman, duymak içinse önce başını sesin geldiği yöne çevirmen gerekiyordur. Gözünü kapayan görebilir mi? Kulağını tıkayan duyabilir mi? Elini kaçıran dokunabilir mi? Kalbini saklayan sevebilir mi? Ağanın ortasında oturan örümcek, sineğin takıldığını görür görmez nasıl ona doğru koşarsa, ipliğinin kopmasından acı duyarcasına. İnsan ruhu da gövdesinin bir yanı yaralanınca hızla gider oraya, sımsıkı, ölçüyle bağlandığı gövdenin yaralanmasına dayanamazcasına. Güzel bir dert ve yaşama sevinci. Herakleitos ruh ve beden ayrımını açıkça yapmaz. Ruh ve beden ilişkilidir. Belki de biri var diye var olan diğeridir. Ancak denir ya, insanın yarası neredeyse canı da oradadır diye, işte öyle. Aşık olanın kalp sancısı unutturur gideceği yeri, aç olanın karın ağrısı unutturur diyeceğini. İnsan başına güzel bir dert almalı canı sıkkınsa, yapacak şeyi hedefi amacı yoksa. Güzel dert öyle güzel olmalı ki, akıl ağında gezen tüm örümcekler oraya hücum etmeli. Güzel dert öyle güzel olmalı ki, unutturmalı diğer bütün dertleri. En güzel dert sevmekten olan derler. Varsın öyle olsun. Bir de hedeflenen, hayal edilen, her gün bir adım gidilen dağın zirvesinde bir amaç olsun. Maymunların en güzeliyle insanların en çirkini soyca aynıdır. İnsanların en bilgesi bile Tanrı'nın yanında bilgelik, güzellik ve diğer bütün konularda maymun gibidir. Tanrı karşısında yerimiz aynı. İster insan olsun, ister maymun, ister bir cisim olsun, ister bir isim. Hepsi Tanrı karşısında aynıdır. İnsan ne kadar bilge, bilgili, güzel ya da güçlü olursa olsun, Tanrı'nın karşısında yeri bellidir. Tüm canlıların ve cansızların yeri aynı yerdir. Tanrı bir denizi ne kadar severek yarattıysa, ağacı da öyle severek yaratmıştır. Tanrı bir atı ne kadar severek yarattıysa, bir karıncayı da öyle severek yaratmıştır. Herakleitos, aklını kullanmanın insanlarda ortak bir beceri olduğunu söyler. Yığınlar için kullanamaz der ya, o başka. Akıl, muhakeme yaparak karar vermektir. Karara zaman vermektir. Yani düşünmektir. Hayvan için yığınlar karar veremez derler. Yani onlar düşünmezler. Bilim insanları güdü derken, bilemeyen insanlar küfür ederler. Yazar der ki, ya hayvan daha hızlı karar veriyorsa, bizden hızlı düşünüyorsa? Biz düşündük de hep doğru kararı mı verdik aynı anda binleri vuran bombalarla? Hangi Yunus aldı onlarca canı tek bir ötüş, tek bir vuruşla? Hep aynı kişilere hizmet etmek ve onlar tarafından yönetilmek usandırır. İnsan hizmet ettiği kişiye saygı duymak ister. Bir kitabı okuyup bitirdiğin vakit onu başkasına anlatırsın. Aynı sayfaları tekrar tekrar okumak ister mi insan? Öğreneceği bir şey kalmadığına inandığı vakit aynı öğrenciliğine devam etmeyi ister mi? İnsan hizmet ettiği kişiye de saygı duymak ve sevgi beslemek ister. O kişiyle gurur duymak ve hatta ona hayranlık duymak ister. İnsan hizmet ettiği kişiyi kendi hizmetine değer görmek, hizmetini hak ettiğini düşünmek ister. Hiç kimse kendisinden daha aşağıda gördüğü birine severek gönülden hizmet etmez. Eğer kendisinden aşağı gördüğü kişiye hizmet etmek zorunda kaldıysa, hizmetini sürdürebilmek için kendini ondan daha da aşağı çeker. İnsan hizmet için karşısında inanmadığı, saygı duymadığı birini bulursa günden güne kendini kaybeder. İnsanı kendinden aşağısı alçaltır. Kendinden yukarısı yükseltir. Kişi eğer kendini geliştirmez ve hep aynı kişi olarak kalırsa, okunup biten kitap gibi o da tükenecektir. Ve kapağı kapanan kitabın görevi aktarılmak, oradan gitmek ve yeniye yer açmaktır. Yazının yolu düz ve eğridir. Kendine uzaktan bakmak. Harfler aslında eğri büğrü. Birbirlerinden ne kadar da farklılar. Aslında ne kadar da ayrı ve benzemiyorlar. Ne kadar başka şeyler. Ancak biz hepsine harf diyoruz. Denizde birbirinden farklı onca canlı varken hepsine balık dediğimiz gibi. Harflerin her birinin tek tek yolları, çizgileri farklı. Biri daire çiziyor, diğeri ilerleyip sanki geri dönüyor. Yamuluyor, bükülüyor. Yakından baktığında ne kadar da şekilsiz, diğeriyle ilgisiz. Ancak uzaktan baktığında bir nokta. Harfler ne kadar birbirinden farklı ve ilgisiz olursa olsun, bir şey söylemek istediğinde bir bütün oluyorlar. Bir cümle oluyorlar. Ve yollar aynı çizgi üzerinde, amaçları aynı, sesleri aynı ülküde birleşiyor. Yakından nasıl da karmaşık, uzaktan ise düz bir çizgi. Tanımladığını sandığın ancak derininde tanımlayamadığını bildiğin o şeyden korkuyorsun. Çünkü ona asıl biçimini fark edemeyeceğin kadar yakından bakıyorsun. İçinde bulunduğun korkutucu kaosa, başını daldırdığın o sığ suya uzağından bak. O vakit onun şeklini görecek, tanımlamaya başlayacak ve onun da anlayabileceğin bir düzeni olduğunu göreceksin. Gördüğün vakit ondan korkmak yerine artık onu yönetebileceksin. Sen karmaşaya değil, kaos sana hizmet edecek. Çünkü bakmayacak, gerçekten göreceksin. Uzaktan görmeli insan kendini de diğerini de. Bir kez olsun içine girmeden bakmalı görmek istediğine. Kim bilir, belki balıklar da alık diyordur karada yürüyen her şeye. Çünkü en iyiler bütün şeyler arasında tek bir şeyi seçer. Ölümlüler arasındaki ezeli ünü. Çoğunluk ise bir sığır sürüsü gibidir. Nefesinin tadını alıyorsan yaşıyorsundur. Ünlü olmanın en kısa yolu iyi olmaktır. Tüm uğraşlardan daha kutsalı ve çaba isteyeni iyi olmak ve iyi kalmaktır. Bu bilge yolu seçenler başkaları hangi yolu seçerse seçsin, diğer herkesten daha fazla sevgi ve ilgi sahibi olacaktır. Bilgelik yolunda inançla ilerleyenler ruhlarına özen gösterenlerdir. Bilgelik yoluna düşmeyenler ise kendi kısıtlı yaşamlarında bir sürü hayatı yaşarlar. Aradan binlerce yıl geçti ve günümüzde dahi samimiyetle iyi söz söyleyen insan az bulunuyor. İçinde şovların gösterildiği evimizdeki kutularda parlayan insanların birbirine ettikleri sahte sözler değil o iyi sözler. İnanılmadan yapılan iyilik oyunları değil o iyilikler. Satın alınan vicdanlar, sus payı verilen sokak çocukları değil o temiz ruhun nesneleri. Gerçek olacak. Gece yatmadan evvel camdan dışarı baktığında için rahat olacak. Aldığın nefesin tadı damağına gelecek. Hayat ne güzel be diyeceksin. İşte onu diyebiliyorsan iyi olabilirsin. Oldum deme. Onu dersen artık ilerlemezsin. Olabilirim dediğin sürece o yolda gideceksin. Çünkü iyilik iyi olup biten, dönüşülüp sürmeyen bir şey değildir. İyilik, inanılan, daimi olmaya gidilen yürüme halidir. Dürüstlükle, ölçüyle, bilgi ve sevgiyle tertemiz nefeslere. Köpekler tanımadıklarını havlarlar. Kötü insan bilmediğini bilmesi gereğinden korkar. Bu söz Herakleitos'a ait olup olmadığı kesin olmayan, kötü insanlar gerçeklerin düşmanıdır sözüyle benzerlik göstermektedir. Çıkarlarını gözeten haz düşkünü insanlar gerçekleri değil, olmasını istediklerini gerçek kabul ederler. Kendi gerçekleri ve inandıkları dışındaki bilgiyi ve gerçekliği kabul etmezler. Bir köpek tanıdığı birine havlamaz. Çünkü onun ne olduğunu, ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını biliyordur. Ancak köpek tanımadığı birine havlar. Çünkü onun ne yapabileceğini, başına iyilik mi kötülük mü getireceğini bilmiyordur. Aynı insanın da anlayamadığı asıl gerçeğe itiraz edip, kendi anlayabildiği kadarını gerçek kabul etmesi gibi. İnsan bilmediği ve anlayamadığı bilgiden korkar. Korktuğu şeyi hayatında istemez. Bir şehir düşünün. Bu şehir sizin yaşadığınız şehir. İstanbul mesela ya da Ankara veya başka. Siz hangi şehirde yaşıyorsanız orası olsun. O şehrin içerisinde vahşi bir aslan ve bir de zehirli yılan var. Başka hiçbir hayvan yok. Bir de orman düşünün. Daha önce hiç ayak basmadığınız bir orman. Mesela Amazonlar. İçerisinde vahşi bir aslan ve de bir zehirli yılan var. Başka hiçbir hayvan yok. Gece yarısı olduğunda zifiri karanlıkta bu alanın bir ucundan diğer ucuna yürümek zorundasınız. Yaşadığınız şehrin bir ucundan diğerine yürürken mi tedirgin ve tekinsiz hissedersiniz, yoksa daha önce hiç ayak basmadığınız o ormanın bir ucundan diğerine doğru yürürken mi? Hayır, hayır. Ormanda o iki hayvandan başka hayvan yok. Şehirdeki hayvan sayısıyla ormandaki hayvan sayısı aynı. Hatta o orman şehirden kat be kat da büyük olsun. Şartlar aynı olmasına rağmen neden orman sizi daha tedirgin hissettiriyor? Orman daha büyük olsa bile neden şehri tercih ediyoruz? İşte kötü insan içinde bilmediği bir şeyi ona söyleyen kişi o orman gibidir. Kötü insan bilgiden korkuyor. Onun için bilgisizlik değil, bilmesi gerektiğini bilmek zifiri karanlık, hakaret saldırganlık. Birinin içinden geçmen gerekli. Hangisi daha güvenli? Tanrı için her şey güzel, iyi ve hakçadır. İnsanlar için ise bazı şeyler hakçadır, bazı şeyler hakça değildir. Theos'un gözüyle her şey olması gerektiği gibi. Kozmik açıdan veya Tanrı'nın Theos'un gözünden bakıldığında dünyada her şey olması gerektiği gibidir. Fakat sıradan insanlar her şeyi kendi istekleri ve arzuları bakımından değerlendirir. Bu da insanların varoluş için karşıtları görememesini sağlar. İyinin olması için kötünün, yaşamın olması için ölümün olmak zorunda olduğu gibi, karşıtların birliğini görebilenler dünyanın adil olduğunu anlayabilirler. Adaletsiz olan dünya değil insandır. İnsanlar güç ve hakkı karıştırırlar, bilmezler. Adaletsizlik ve haksızlık insanların yaşam tarzından kaynaklanır. Bir ekmek yetecekken 5 ekmek alan adam, bir ekmeği bile bulamayanın açlığından sorumludur. Çünkü alabilme gücüne sahip olmak, alabilme hakkına sahip olmak demek değildir. İnsanı insana kırdıran ovalar değil insandır. İnsanı insandan korkutan bulutlar değil insandır. İnsanın hakkını insana yediren denizler değil insandır. Dünya adaletsiz değildir. Adaletsiz olan insandır. Ölçülü olmak en büyük erdemdir. Bilgelik doğaya kulak vererek hakikati söylemek ve doğru olanı yapmaktır. Doğa gibi dürüst olmalı, canı ruhta vicdan olmalı. M.Ö. 9. yüzyılda yaşamış İyonyalı ozan Homeros'a göre insan 3 şeyden oluşur. İnsanın bedeni, can ruhu ve timosu vardır. Can ruh tüm bedeni kaplar ancak insana gölgesinin bağlılığı gibi bağlıdır. Güneş tepedeyken gölgenin ayrılışı gibi can ruh da bedenden ayrılabilir. Ancak Timos böyle değildir. Timos yürekte ya da göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kasta, diyaframda bulunur. Can ruh bedenden ayrılınca Timos da bedenle birlikte yok olur. Tüm duyma ve isteme Timoslu olur. O düşünceli kişiliğin asıl taşıyıcısıdır. Ve Timos insanla karşıtlık içindedir. İnsan güç sorunlar üzerine düşündüğü vakit bundan ötürü ikiye bölünmüşçesine karşıt olan diğer yarısıyla konuşmaya başlar. İnsan güç şeylerle karşılaştığında çoğunlukla Timos'un öğütlerini dinler. Ancak bu öğüt iyi olmak zorunda değildir. Timos insanı kötülüğe de itebilir. Bir ben vardır benden içeri der ya Yunus. Göğsümüzün içinde hissederiz onu. Tam ortasındaki heyecanda. Bazen karnımızın üzerinde kıpırdar. Bastırır ciğerlerimizi, oradan iner dizlerimize. Bazen aşkla çıkar ortaya, bazen korkuyla. Bazen sevmekle, bazen nefretle. Eski erdem Timos'a bağlı yiğitlik iken, yeni erdem ölçüye dayalı ve temkinli bir yaşam sürmektir. Bilgelik insan olmanın gereklerini yerine getirmektir. Bu da doğaya kulak vererek dürüst olmaktan geçer. Bir nehrin olmayan taşkına sesini veremediği gibi çam ağacı dibine elma düşüremez. İnsan bir ağaç gibi, bir nehir gibi olmalıdır. Yalanı kendine yol edinmemelidir. Kimi Timos'un iyi tarafı der, kimi canru. Ölçülü ve dürüst olmak için önce vicdan gerekir. Akla uygun konuşmak isteyenler, yasasına bağlı bir kentten daha güçlü bir şekilde her şeyde ortak olana sıkıca sarılmalıdır. Çünkü bütün insan yasaları tanrısal olandan beslenir. Bu tanrısal yasa her şeyi dilediğince yönetir ve her şeye fazlasıyla yeter. İki soru bir hikaye. Herakleitos bu sözlerinde doğal hukukla pozitif hukuk kavramları arasındaki ayrıma gönderme yapmıştır. İki soru. İnsan hakikati dile getirmek ister. Ancak her zaman getirir mi? İnsan dürüst olmak ister. Ancak her zaman olur mu? İnsanların doğuştan hakları vardır. Yaşama, sağlık ve eğitim hakkı gibi. Düşünce ve inanç özgürlüğü gibi. Bu temel haklar Tanrı bizi yarattığı için hakkımızdır. Bu tanrısal yasaya yönelmek tüm insanlarda ortaktır. Ortak olmalıdır. Her şeyin ölçüsünü, sınırını, alması ve vermesi gerekeni bu tanrısal yasa belirler. İnsanın kendi aklıyla buna yönelmesi gerekir. Kanunlar çıkar değil, hak gözetmek ve adil olmak zorundadır. Bu yasalar en iyiyi, en adili aramaktan geçer. Doğal hukuk yasaları, yazılı, yoruma kapalı, kesinliği olan yasalar değildir. Adil olmayan kanun, kanun değildir. İnsanların yaşantılarını düzenleyen pozitif hukuka, doğal hukuk yol göstermelidir. Bu anlayışa göre, bir insana yapması için emredilen adil değilse, o emir geçersizdir. Öncelik her zaman, insanın varoluşundan gelen hakları, insanlığı ve adaletidir. Bir hikaye. Oğlunu çok seven bir kral varmış. Oğlu, hayatındaki tek varlığı sevdiği kız olan genç bir köylünün sevgilisini kaçırmış ve sonra onun canını almış. Köylü genç sevgilisini kaçıran prensi krala şikayet etmiş. Kral oğluna dönüp, "Bu doğru mu?" diye sormuş. Oğlu, "Evet, doğru," demiş. Kral düşünmüş, taşınmış ve oğluna dönüp, "Sen bir prenssin, bu davranışın hiç hoş değil," demiş. Ancak köylü genç itiraz etmiş. "Kralım, bu adalet mi? Oğlunuzu idama mahkum edin." Kimsesi olmayan köylü bir genç bir prensin sevgilisini kaçırmış ve sonra onu öldürmüş. Genç prens sevgilisini kaçıran köylü genci kral babasına şikayet etmiş. Kral köylü genci yakalamış ve ona sormuş. "Bu doğru mu?" Köylü genç, "Doğru kralım," demiş. Kral pek de düşünmeden köylüyü idama mahkum etmiş. Pozitif hukuk, burada iki farklı olay yaşanmıştır. Doğal hukuk, burada aynı iki olay yaşanmıştır. Şartları değiştirelim. Hikayedeki kral aynı zamanda çok iyi bir komutan ve oğlu da çok güçlü bir savaşçı olsun. Bir gün o kralın şehrinin kapısına düşman dayanmış. Kral ne yaparsa yapsın düşman o şehri yakıp yıkmaya ve şehirdeki binlerce insanı öldürmeye kararlı. Düşman krala ordusunu hazırlaması için bir hafta zaman veriyor. Sonra savaş başlayacak. Tam o sırada da oğlunun kız kaçırma ve cinayet olayı yaşanıyor. Kral eğer oğlunu idam ederse çok acı çekecek ve o hüzünle ordusunu yönetemeyerek savaşı kaybedecek. Şehrinde yaşayan binlerce masum insan da savaş yüzünden ölecek. Ancak kral oğlunu idam etmezse savaşı kazanacak. Kral savaştan sonra da kararını değiştiremez. Tek bir karar verme etkisi var. Önce savaşı kazansınlar, sonra oğlu idam edilsin diye bir fikir geliştiremez. Varsayın ki savaş kazanılıyor, oğlu da savaş biter bitmez babasını öldürüyor. Ya da şehirden kaçıyor. O sebeple kralın geç gelen adalet adalet değildir misali hemen karar vermesi lazım. Şimdi köylü genç olsaydınız krala ne derdiniz? Kral olsaydınız ne yapardınız? Hukuk ne yapmalı? Dolayısıyla adalet, kişiye, gruplara, mevkilere, sıfatlara, akrabalık ilişkileri ve kan bağına göre değil, insanlığa göre şekillendirmelidir der doğal hukuk. Doğal hukuk ile o sırada yürürlükte olan pozitif hukuk denk geldiği zaman da ideal hukuk ortaya çıkar. Ancak burada hukuk ne yapmalı? Kanuni olan her şey hukuki olmayabilir. Hukuki olan her şey de kanuni olmayabilir. İdeal hukuk bir arayıştır. İnsan adaleti, hakkı, olması gerekeni sorguladığı sürece en iyiye doğru yönelir. Akıl en iyinin ve doğrunun peşine düşmelidir. Katı ve yüzyıllar geçse de asla değişmeyecek düşünceler, tanrısal olana yönelmeyi değil, tam aksine ondan uzaklaşmayı temsil eder. Çünkü tanrısal olan, insanın akılla en iyi arama çabasına devam etmesidir. Kikon karıştırılmazsa ayrışır. Tüm evren değişirken, insan aynı kalmamalı. Kikon antik Yunan'da arpa unu, su, şarap ve peynirden yapılma bir içecektir. Karıştırılmadığı vakit bağdaşıklığını, homojenliğini, birliğini kaybeder. Evrenin birliği de onu meydana getiren öğelerin devinimiyle sağlanır. Evrenin sürekliliği sürekli harekete ve devinime bağlıdır. Her bir aile, her bir birliktelik de kendi evrenine sahip değil midir? Bir erkek ve bir kadın aynı evde yaşarken hep aynı şeyleri yaparsa, o evdeki birliktelik ne kadar sürebilir? Bir karı koca evlendikten uzun yıllar sonra, erkek evde sadece durur hiçbir şey yapmazsa, o evlilik ne kadar sürebilir? Aynı şey kadın için de geçerli değil midir? Kadın sadece durur hiçbir şey yapmazsa, erkek onu ne kadar sevebilir? Erkek için de, kadın için de, herkes için de geçerli olan devinimdir. İnsan kendini geliştirmeli, yeni şeyler öğrenmeye çalışmalı ve kendini meşgul edecek değerli uğraşlar edinmelidir. İnsan elde ettiği bir şey istemeye devam etmez. O sebeple sevilen kişi aynı kalırsa bir gün elde edilir. Onu elde eden de istemeye devam etmez. Ancak insan değişim halinde olursa tek bir şey olmadığı için elde edilemez. İnsan elinde tuttuğu çiçeği topraktan istemeye devam eder mi? Eğer insan sürekli gelişirse kolay kolay elde edilir mi? Zaten gülünçken bu denli gülünç olmak hiç hoş değil. Gülünemeyecek kadar gülünç olmak hiç komik değil. Bahsi edilen durum acınası bir durumdur. Gülünç içerisinde aşağılanma barındırır. Komik ise gülünecek şeydir. Bu söz zaten aşağı bir durumdayken daha da aşağı bir duruma gelmeyi kasteder. Bu durum, içinde olunan bir kara mizahın ya da hiç içinde olunamayan bir mizahın getirisi olan kaybedilmiş bir yaşam anıdır. O anlarda insan belki sempati toplamak ister. Ama gerçeğin acı yüzü şudur ki, öyle anlarda insan sevilmek, hatta daha da acısı acınılmak ister. Sevilmeyi herkes ister. Ancak bu sevilme isteğinde şefkat görme ihtiyacı vardır. Şefkat görmeyi herkes ister. Ancak bu şefkat görme isteğinde başın okşanma arzusu vardır. Başı okşansın herkes ister. Ancak bu baş okşanması, hasta, tüyleri dökülmüş bir sokak köpeğinin başının okşanması gibidir. Hayvan sevmek kötü değildir. Acındığı için o anlık sahte bir sevgi gösterisi kötüdür. Hayvan olmak da kötü değildir. Hayvanı gerçekten seven zaten insanı da sever. Komik olmaya çabalamamalı. Önce sağlık ve güç kazanıp gülünç olmaktan kaçınmalı. Aynı nehre iki kere girilmez. Bizi biz yapan şey nedir? Herakleitos'un zaman ve sınır tanımaz benzetmesi ve buradan doğan sonsuz sorular zinciri. Nehir yatağındaki su sürekli akmaktadır. Eğer bir noktada durulursa, o noktadaki su sürekli değişmekte ve yerine yenisi gelmektedir. Dolayısıyla bir insan bir nehre girdikten sonra nehirden çıkarsa ve bir süre sonra tekrar nehre girerse, o nehirdeki su az önce girdiği su olmayacaktır. İçindeki su sürekli değişen bir nehir aynı nehir midir? Nehri aynı nehir yapan şey onun dış görünüşünün değişmemesi midir? Veya isminin değişmemesi midir? Bir nehrin içi değiştiği zaman kendi de farklı bir nehir mi olur? Bir nehir dışı değişirse mi farklı bir nehir olur? O nehri kendisi yapan şey nedir? Bir insan 5 yaşında farklı görünür, 35 yaşında farklı ve 65 yaşında farklı. O insanın dış görünüşü de iç organları da her yıl değişiyordur. Hatta o insanın 5 yaşına göre kararları, düşünceleri, sesi de değişmiştir. yenilenen hücreleri ve bedeniyle insan sürekli değişim halindedir. O halde insan 5 yaşında başka, 35 yaşında başka, 65 yaşında başka biri midir? İnsan 5 yaşında başka, 35 yaşında başka, 65 yaşında başka bir isim mi almalıdır? Bir insana 10 yılda başka bir isim verilirse o insan başka başka insanlar mı olur? Bizi biz yapan şey nedir? O nehri kendisi yapan şey nedir? Benlik nedir, ruh nedir? Bilgisizliği gizlemek iyidir. Ancak bu içki masasında gevşemişken zordur. Herakleitos'un ölümü. İnsan bilmediği konularda susmalıdır. Bilgisi yokken fikri de olmamalıdır. Neşeli ve ciddiyetsiz sohbette insan istediği fikri öne sürebilir, eğlenebilir. Çünkü o eğlencedir. Ancak sohbet konuşmaya, eğlence fikir vermeye ve almaya döndüğünde insan eğer konuşulan konuda bilgili değilse bilenleri dinlemelidir. Temelsiz fikir çabuk reddedilir. Bilgisizlikle kurulan cümleler kendisini temellendirmek için daha da bilgisizlikle süslenir. Bilgi süslü değil, süssüz, arı, açık seçik, sağlaması olan, sağlam olan fikirlerdir. İnsan hiçbir şey bilmediği yerde haddini bilmelidir. Sarhoşluk insanın had bilmediği ve susamadığı anlara vesile olur. Herakleitos ruhun nemli oluşuyla bilgelikten uzaklaştığını söyler. Ona göre bilge ruhlar kurudur. Öyle ki Herakleitos kalabalık içerisinde yaşayamayıp kalabalıklardan sıkılıp bir dağa çıkar. O dağda ot ve bitki yiyerek yaşamaya başlar. Ancak gün gelir sağlığı bozulup vücudunu ödem kaplayınca kente iner. Ona bakmaya gelen doktora şu soruyu sorar. Yağmurlu bir havayı kurağa çevirebilir misiniz? Hekimler Herakleitos'un sözlerinden bir şey anlamazlar. Herakleitos kendini bir gübreliğe gömer. Vücudundaki suyun gübrenin sıcaklığıyla buharlaşmasını umar. Ancak bu bir sonuç vermez ve Herakleitos M.Ö. 475 yılında 65 yaşında hayata veda eder. Her ne kadar gübre duruma bir ironi katıyor gibi görünse de asıl düşünülmesi gereken tüm varlığın ateşten gelip ateşe döneceğini söyleyen bir insanı öldüren şeyin tüm vücudunu kaplayan su olmasıdır. Ve Herakleitos yaptığı söylenen bu davranışıyla Yunan'daki ölü gömme törenlerinin şatafatını eleştirir. Ateş olan su söndürür. Su olan toprak olur. Toprak olan bitki, hayvan, insan ve tekrar ateş.